Kitabın adı 8. Gün. Yazarı Glenn Mead. 8. Ayrım. 1. Bölüm. 11 Kasım. Bu sana uyarı olsun. 11. Chesapeake sahili 11 Kasım 12-15. Davito'nun restoranı o pazar öğlen hınca hınç dolu olmasına rağmen Nicky, Marina'ya hakim Sera'da bir masa bulmayı başardı. Sıcak güneşin altında oturup, teknelere, kıvrılarak uzanan kumsala, kıyıya, soğuk yüz rüzgarlarında çığlık atan martılara daldılar. Nicky tavuk salatası, Jack de saltimbocca, dipnot, İtalyanca, bir çeşit ızgara köfte. Ismarladı. Yarım şişe özel Chianti ile yedikleri yemekler enfesti. Genç kadın kendi kadehini yarıdan az doldururken, Jack'in kadehinin boş kalmamasına gayret etti. Arabayı ben kullanacağıma göre istediğin kadar içmene izin veriyorum. Ambulansa şimdiden haber vereyim mi? Niyetin ne? Beni küfelik etmek mi? Hiç öyle bir şey ister miyim? Gülümsedi. Jack Collins'in yüzüne baktı. Hiç yakışıklı değildi. Yıpranmış, yorgun yüzü, hafif kısık sesi, arkaya taralı saçları ve soluk mavi gözleriyle George C. Scott'un gençliğini hatırlatıyordu. Bir sağlamlık vardı onda. Yüke asılıp yol boyunca götüreceğini bildiğiniz sadık yük beygirinin gücü vardı. Bundan 8 ay kadar önce eskiden Kanal 5'te birlikte çalıştığı Kelly Tuturo'nun Georgetown'daki yeni evinin şerefine verilen partide tanışmışlardı. Jack partiye geç gelmiş, elinde bir bira, Kelly'nin FBI'de çalışan kocası Dave'le mutfakta oturup çene çalmaya girişmişti. Onları bir araya getirmeye çalışan Kelly'ydi. ''Gel de Jack'le biraz konuş, ondan hoşlanacaksın Nicky. İlginç biridir.'' Nicky çekinmişti. Daniel'ın doğumundan 18 ay sonra kocası Mark, 22 yaşında bir hemşireyle tanıştığını, Chicago'ya taşınacağını söyleyip boşandıklarından beri yanına bir erkeğin yaklaşmasını istememişti. En kötüsü de Mark gittikten sonra bir daha hiç aramamış, Daniel'ı görmek bile istememişti. Nicky öylesine şaşırmış ve gücenmişti ki, bir adam küçücük oğluna nasıl böyle bir şey yapar? Güvendiği, aşık olduğu kocası kendi kanından, canından, üstelik böylesine güzel bir bebeği nasıl terk eder? Babasını özleyen, babanın eksikliğini hisseden o minicik insanı ve kendisine ihtiyacı olan küçücük oğlunu. Özellikle de ilk aylarda o masum gözlerini annesininkilere dikip dudakları titreyerek ''Baba nerede anne? Ben babayı görmek istiyor.'' diyen Daniel'ı. O günlerin anısı hala yüreğini parçalıyor, gözlerini yaşartıyor, acısının üzerine tuz biber ekiyordu. Öyle ya, Daniel'ı her kucağına alıp ''Baba gitti balkabağım.'' dediğinde çocuk gözyaşlarına boğuluyordu. Sonunda soruyu savuşturmayı, küçük adama sorusunu unutturuncaya, babası olarak tanıdığı adamın artık orada olmayacağını anlatıncaya kadar çocuğu oyalamayı öğrenmişti. Daha sonra Mark'ın bir dizi kaçamağı daha olduğunu anlayınca kendini daha da kötü hissetmişti. Uzunca bir süre güvenmek bir yana, evli ya da bekar bir erkekle birlikte olmak fikri bile tüylerini diken diken ediyordu. Hala kötü günleri oluyor, içindeki acıyı, sızıyı yeniden hissediyordu. Kelly Tuturo'nun partisine gittiği gün de öylesi günlerden biriydi. ''Bir erkekle tanışmak istediğimi gerçekten sanmıyorum Kelly.'' ''Aa, beni sakın yanlış anlama. Niyetim çöp çatanlık yapmak değil. Sadece sohbet edersin diye düşündüm.'' Sonra Kelly'nin sesinde belli belirsiz bir suçlama duydu. ''Bak şekerim, yeni boşandığın için erkekler hakkında pek iyi düşünmediğinin farkındayım. Haklısın, içlerinden çoğu beş para etmez ama Jack Collins'in durumu çok farklı Nicky. Ona kötü davranma, tamam mı?'' Kelly'nin kocasının arkadaşına davranışı koruyucu, neredeyse acır gibiydi. Nicky suçlamayı geçiştirdi. Kusursuz saçları ve manikürlü zarif elleriyle sıcak yürekli Kelly, iyi ya da kötü tüm erkeklerden hoşlanırdı. Neden? Ne oldu ki ona? Kelly arkasına kocasının ve Jack'in oturup konuştukları yere bakıp fısıldadı. Şimdi olmaz Nicky, zamanı değil. İçkileri tazelememe yardım etsen? Sonra bahçede güneşin altında baş başa oturduklarında Nikki yeniden sormuştu. Dave'in arkadaşı Jack'in öyküsü neymiş? O da federallere mi çalışıyor? Kelly başıyla onayladı, bir sigara yaktı. KT bölümünde, yani kontur terör, Nikki. Başından ne geçmiş? Kelly'nin yüzü gölgelendi. Cole saldırısını hatırlıyor musun? Nikki'nin hatırlamaması mümkün değildi. Ülkedeki her televizyon istasyonu, her gazete bu olayı anlatmıştı. İntihar komandosu gemiyi Aden Limanı'nda kıyıya bağlı olduğu sırada havaya uçurmaya kalkmış, patlamada 17 genç Amerikan denizcisi ölmüştü. Tabii, ölenlerden biri Jack'in oğluydu. Kelly üzüntüyle başını salladı. Daha 18 yaşındaydı Nikki. Liseyi yeni bitirmiş bir çocuk. İlk yurt dışı göreviydi. Sean, Jack'in tek çocuğuydu. Bu ölümün onu nasıl sarstığını bilemezsin. Ben bunu duyduğuma üzüldüm. Nikki, huysuzluğundan pişmanlık duyup ürperdi. Hemen hemen her anne gibi çocuğunu yitirme korkusu onu da ara sıra sarardı. Ama bunun düşüncesi bile ayrıntıları gözünün önüne getiremeyecek kadar ürkütücü olurdu. Herhalde bu korkunç felaketi atlatmak hem onun için hem de eşi için güç olmuştur. En acıklı yanı da bu ya. Ne demek istiyorsun? Eşi Annie, Sean'u her şeyden çok severdi. Her ikisi de oğullarının ölümünü bir türlü kabul edemedi. Ama Annie'nin durumu çok daha kötüydü. Bir süre Bathurst'ta, özel bir hastanede, ilaçların yardımıyla dayanmaya çalıştı. Jack her Allah'ın günü hastaneye gider, bahçede Annie'nin beklediği kanepeye oturur, karısıyla konuşurdu. Sonra bir gün Annie'yi bahçede göremedi. Doktorlar kadının yaşama arzusunu yitirdiğini söylediler. Bazı insanlarda olurmuş. Çok sevdiği, çok yakınındaki birinin kaybı insanın içine işler, dayanma gücünü yok edermiş. Kendi çocukların olup da gerçek sevginin ne olduğunu, kızını ya da oğlunu bu şekilde kaybetmenin ne demek olduğunu anlayana kadar buna inanmak güç geliyor insana. Nikki yeniden ürperdi. Daniel'ın ölümüne nasıl dayanabileceğini, yaşamaya nasıl devam edeceğini düşünemiyordu bile. Böyle bir durumda intihara bile kalkışabilirdi. Çok sevdiği çocuğunu kaybeden pek çok annenin yapacağı gibi. Hele ölen tek çocuksa. Sanki boşanma bir kadının başına gelebilecek en kötü şey değilmiş gibi geldi birden. Kelly'nin yüzü aydınlandı. O cana yakın Tennessee aksanıyla konuştu. Sana aylardan beri anlatmaya çalıştığım da bu değil miydi? Üstelik bu yoldan daha önce geçmiş biri olarak konuşuyorum. İnan bana, hayatta çok daha kötüsü de var. Belki bu anlattıklarım seni biraz canlandırır. Nikki mutfağa, bir futbol maçını tartışan erkeklerden oluşan çemberin yanında duran Jack Collins'e baktı. Orada bile elinde birasıyla konuşmaların dışında hafifçe kaybolmuş duruyordu. Daha sonra Kelly onları tanıştırmıştı. Nikki'nin ilk dikkatini çeken, insanın yüreğinin en karanlık bölümlerini görmüş gibi bakan o soluk mavi gözler oldu. Sert biriydi ama aynı zamanda sevgi dolu. Duygusallığı uzaktan bile görülüyordu. Nikki adamı hafiften çekici bulmuştu. 2 ay kadar sonra yine Kelly'nin evinde karşılaştıklarında aralarındaki çekim arkadaşlığa dönüştü. Ondan sonraki 6 ay boyunca arada bir birlikte akşam yemeği yediler. Hepsi bu. Sonra bir Ağustos gecesi olanlar oldu. Nikki, Jack'i evine akşam yemeğine davet etmişti. Jack gece kalmış, misafir odasında yatmıştı. Nikki iyi geceler demek için yanına gittiğinde yeniden okşanmak, sevilmek isteğiyle yanına uzanmıştı. Sarılma öpüşmeye, öpüşme sevişme okşamalarına dönmüştü. Sonra karısı öldüğünden beri ilk kez seviştiğini söylemişti. İnanmıştı Nikki. Uzun zamandan beri ilk kez bir erkeğin söylediği özel bir şeye inandığının da farkındaydı. Güzel bir kadının bana yemek ısmarlamasının ardındaki nedeni öğrenebilecek miyim? Nikki rüyadan uyandı. Jack ona bakıyordu. İstekle değil, merakla. Usulca peçetesini masaya bıraktı. Kadehine uzandı, bırakmadan önce bir yudum aldı. Sana anlatmak istediğim bir şey var. Annapolis'teki Capitol gazete bana bir editörlük işi teklif etti. İşi kabul edip buraya, bu eve taşınmayı düşünüyorum bir süredir. Niçin bunu daha önce söylemedin? Teklifi dün yaptılar. Mülakat önceki gün oldu. Belki bir şey çıkmaz diye sana söylemedim. Ama oldu. Şimdi de bir karar vermem gerekiyor. Onun için fikrini öğrenmek istedim. Tepkisini ölçmek için yüzünü inceledi. Yüzündeki ifadenin umutsuzluk mu yoksa şaşkınlık mı olduğunu kestirmek güçtü. Washington'dan ayrılmak isteyeceğini bilmiyordum, Nicky. Doğrusunu istersen daha çok Daniel için. Tamam, Washington harika bir yer Jack. Beni yanlış anlama lütfen. Ama Washington büyük ve kişiliksiz bir kent ve bütün büyük kent sorunlarını taşıyor. Giderek artan suç oranı, azalacak gibi görünmeyen bir uyuşturucu sorunu. Geçen hafta Post için bir yazı hazırladım. Güneydoğu bölgesinde otomatik tabancayla yakalanan 7 yaşındaki bir çocukla ilgili. 7 yaşında Jack. Tanrım, bunlar beni korkutuyor. Oğlumu bu koşullarda büyütmek istemiyorum. Burada öyle bir tehlike yok. Tam tersine güvenilir insanlar var ve plaja yakın. Daniel için harika olur. İşin 9'dan 5'e kadar olması da cabası. Evden Annapolis'e gitmek yarım saat. Gazetenin hemen yanında bir çocuk yuvası var. Onu istediğim zaman oraya bırakırım diye düşünüyorum. Bir cevap, bir tek kelime bekledi. Boşuna. Peçetesini buruşturdu. Ne düşünüyorsun? Annen ne diyor? Daniel'ı bu kadar sık görürken onu özleyecek. Aslında onu neredeyse her gün görüyor. Daha ona söylemedim. Neden? Önce seninle konuşmak istedim. Nicky peçeteyi buruşturmayı bıraktı. Makyajının altından bile yüzünün kızardığını hissetti. Galiba bütün kartlarımı göstermem gerekiyor. Bu kez Jack'in kaşları kalktı. Dahası da mı var? Nicky başını salladı. Buraya kadar kolaydı. En azından ben öyle düşünüyorum. Bunları söylerken neden utandığımı anlamıyorum ama... Durakladı. Elini yeniden peçeteye uzattı ama onun yerine bir tatlı kaşığıyla oynamaya koyuldu ve elinden geldiğince içten konuşmaya çalıştı. Düşündüm ki belki bir süre burada benimle ve Daniel'la kalmak istersin. Buraya taşınmak mı? Yani Washington'a buradan gidip gelmeyi mi? Evet, buraya taşınmanı. Yine yüzünün kızardığını hissetti. Nasıl olacağını görmek için. Bütün bunları başlatan ne? Nicky durakladı. Çok daha samimi olması gerektiğini biliyordu. Ama olamıyordu. Tamamen samimi olamıyordu. Şimdi olamıyordu. Aylardan beri, ilk kez yattıklarından beri aklını kurcalayanı söylemek istiyordu. Hayatında yeni bir erkeğin özlemini çektiğini, Daniel'ın bir babaya ihtiyacı olduğunu, belki de daha geniş bir aileyi arzuladığını. Giderek yaşlanıyordu. Birkaç yıl sonra hamileliğin getireceği riskler çok daha önemli olacaktı. Jack'e bütün bunları anlatmak istiyordu ama onun yerine elini uzattı, adamın elinin üzerine koydu. Yaralarını iyileştirmene yardım etmek istiyorum. Gerçekten istiyorum Jack. Genç kadının elini sevgiyle tuttu. İstediğini biliyorum Nicky. Bunun için sana müteşekkirim. Tahmin edebileceğinden de fazla. Belki de bugün, öteki günlerden çok bugün, senin için var olduğumu bilmeni istedim. Bu bir evlilik teklifi değil, sadece taşınma teklifi. Belki de yeni bir şeyin ilk adımıdır. Deneme gibi bir şey. Hayatında birine ihtiyacın var. Benim de. Jack Collins, yaşlı bir adamın sonbahar güneşi altında bir teknenin arkasında halat topladığı marinaya, mavi göğün altında titreşen denize doğru baktı. Nicky, onun bir tür karmaşa, belki de rahatsızlık hissettiğini anladı. Çok çabuk ve çok fazla şey mi söylemişti? Rahatsız olduğu bir şey de birine ihtiyacı olduğunu söylemesiydi. Fakat bunu söylemeyi istemişti. Genç kadının yüzüne yeniden baktığında yumuşak sesle konuştu. Ne söylemeye çalıştığını anlıyorum Nicky. Duygulandım. Gerçekten duygulandım. Her şeyin ötesinde bu mükemmel bir dostluk oldu. Ve elbette her şey çok iyiydi. Eminim başkası bu teklife balıklama atlardı. Üstelik bunun senin gibi birini tanımak için hayattaki son şansım olduğunun da farkındayım. Nicky'nin yüreği burkuldu. Jack'in sesi belli belirsiz değişmişti ama şimdi o seste ihtiyatın gölgesi seziliyordu. Gözlerin soluk mavi dokusu dikkat parıltıları saçıyordu. Bir ama demeni bekliyorum. Nikki, böylesi bir bağlılığa hazır olup olmadığımı bilemiyorum. Olmaz, en azından şimdilik. Jack'in cevabının bir süre havada asılı kalmasını bekledi. Geri çevrilmenin umutsuzluğunu gizlemeye çalıştı. Başka bir neden olmadığından emin misin? Başka nasıl bir neden olabilir ki? Bazen erkekler başka bir erkeğin çocuğuna babalık etmek istemezler. Jack başını salladı. Daniel'ı çok seviyorum Nikki, sen de biliyorsun. Belki sevmekten de öte, o kadar sevimli bir çocuk ki, bazen böyle bir çocuğa babalık etmenin nasıl bir duygu olduğunu merak etmiyor da değilim. Durakladı. Bir süre sonra belki, ama şimdi değil. Anlayabiliyor musun Nikki? Nikki bir süre sessiz kaldı. Sonsuza dek bekleyemeyeceğini, birden zamanın ve hayatın geçip gittiğinin farkına vardığını, artık sağlam bir şeye sarılmak arzusunda olduğunu, Daniel için olduğu kadar kendi içinde güvenilir bir ilişki aradığını söylemek istiyordu. Oysa hala söyleyemiyordu. Anlıyorum. Gerçekten anlıyor musun Nikki? Evet. Umutsuzluğunu saklamaya çalıştı. Söylediklerimi unut, en azından bir süre için. Artık bundan bahsetmeyelim. Bugün bu konuyu konuşmam için doğru bir gün değildi. Özür dilerim sevgilim. Ya önerdikleri iş? Nikki başını salladı. Onu konuşmak için yeterince zamanımız olacak. Gazette teklifini düşünmem için bir hafta süre verdi. Genç kadının avucunu öptü. Bana kızmadın değil mi Nikki? Hayır, kızmadım. Gülümsedi. Öne eğilip Jack'in yanağını okşadı. Yumuşak bir sesle yüzüne fısıldadı. Sadece neler hissettiğimi bilmeni istedim. Nikki arabayı mezarlığın dışında durdurdu. Collins ölgün güneş ışığı altında demir kapıdan yalnız geçti. Genç kadın bunun özel, Jack'in yalnız olmak istediği bir an olduğunu düşünerek arabada bekledi. Her zamankinden daha çok bugün ölenlere karşı yapacağı bir görevi vardı. Karısıyla oğlunu örten toprağın üzerinde durması, adlarını taşıyan taşı okşaması gerekiyordu. Collins, granit ve bronzdan yapılmış mezarların, yeni açılmış çukurların, kendi yaslarına dalmış insanların yanından geçti. Bazıları sevdiklerini görkemli mezarlara ya da bir anı duvarındaki pirinç levhaların ardına gömmekten hoşlanırdı. Jack ise karısıyla oğlunu birkaç çamla yaşlı ve kocaman bir akasyanın gölgelediği alçak bir tepeciye teslim etmek istemişti. Mezarın üzerine çiçekleri bıraktı, dualar okudu. Söylemek istediklerini, her zaman söylediklerini, onları çok özlediğini, yanında olmalarını istediğini, ölümlerinin geride korkunç bir elem, sonsuz bir acı bıraktığını söyledi. Hiçbir şeyin onların yerini tutamayacağını anlattı. Hiçbir şeyin, hiçbir zaman. Orada, güneşin altında, çam ağaçlarının gölgesinde dururken, gözleri yumuşak graniti okşadı. Acısını anlatan altın sarısı yazılara ve rakamlara baktı. Burada, 1960'ta doğan ve 19 Kasım 2000'de ölen Annie Collins ve Haziran 1981'de doğan 12 Ekim 2000'de ölen Sean Collins yatıyor. Jack Collins'in sevgili eşi ve sevgili oğlu. Yeniden bir araya gelinceye dek sizi hep özleyeceğim. Hala özlüyordu. Tamam, hayalleri vardı, fotoğrafları da. Ama hayalleri bazen karışıktı. Fotoğraflarsa hep gerçek dışı. Tam anında çekilmemiş. Görüntünün ardındaki ruh, tebessüm ardındaki güzellik, kahkahanın ardındaki mutluluk eksik. O fotoğraflar Jack 16 yaşındayken, lisede karşılaştığından beri tanıdığı, cana yakın, gülmeyi seven, duyarlı, iyi ve candan dost, sevgi dolu anne en iyi yakalayamamıştı. Ya da 3. yaş günü çekilen fotoğrafın ardındaki gerçek Sean'u. Öteki çocuklar hediyeleriyle oynuyor diye mutsuz, huysuz, mızıldanan bir çocuk değil. Her an yaramazlığa hazır, babasının kollarına atılıp gıdıklanmaktan, öpücüklere boğulmaktan hoşlanan, güler yüzlü, sarışın, güzel çocuğu. Bir de öteki fotoğraflar. Sean'u denizci üniformasıyla gösteren, adam gibi ama tam adam değil, yetişkinliğin yolunu arayan, erkek olmaya çalışan, çekingen, biraz güvensiz bir genç. Onu en çok sarsan Shaw'nun ölümü ve ölüm şekliydi. Collins patlamadan sonra ölü ve yaralıların yanında bulunan doktorlardan birinden tüm vücudunun parçalanmasına rağmen Shaw'nun canlı ve bilinçli olduğunu duymuştu. Ölüm saniyeler içinde gelmemişti. Delikanlı kan kaybetmiş, yavaş yavaş acılar içinde duyularını yitirerek ölmüştü. Collins oğlunun son anlarını her düşündüğünde, oğlunu o güzelim çocuğu korkunç acılar içinde kıvranırken gözünün önüne getirdiğinde yüreğinin parçalandığını, dağlandığını hissediyordu. Hayatın hangi döneminde olursa olsun çocuğunu yitirmenin korkunç, doğa dışı bir şey olduğunu biliyordu. Böylesi bir ölüm yüreği sıkıştırıp taşa, aklı mezarlığa çeviriyordu. Collins yaşadığı acının yüzünü dağladığının, gözlerine donukluk, umutsuzluk verdiğinin farkındaydı. Bir yerlerde çocuklarını kaybeden insanların başkalarının acılarına üzülemediklerini okumuştu. Bir zamanlar kalbinizi hoplatan müzik artık sizi etkilemiyor, duygusuz, hareketsiz biri oluveriyordunuz. Kendisi de bunları hissetmişti. Önce Shaw'nun, ardından da Annie'nin ölümüyle yüreğine oturan sertlik onu bile ürkütür olmuştu. Daha sonra uzun bir süre özlemin pençesinde günün veya gecenin herhangi bir saatinde buraya gelmiş, yanlarında yere uzanıp soğuk toprağın tıpkı onların kemiklerine sızdığı gibi kendi kemiklerine işlediğini hissetmiş, yan yana yatarak sanki bir şekilde onlara yeniden dokunacağını sanmıştı. Mezarlığı ziyarete gelenler onun çıldırmış olduğunu düşünmüş olmalıydılar. Bir ara çıldırmıştı gerçekten, bir uzmana görünmüştü. Adamın söyledikleri bir işe yaramamıştı. Doktoru sakinleşmesi için ilaç tedavisi önermişti. Reçeteyi buruşturup atmıştı. Acıyı duymak istiyordu. Elinde kalan, geçmiş hayatındaki mutlulukları tüm canlılıklarıyla hatırlamasını sağlayan tek şey acıydı. Oysa şimdi, özellikle de yıl dönümlerinde, düşler kısa süre içinde olsa gelip onu götürseler de araları seyrekleşmeye başlamıştı. Bunun nedeni Nicky'ydi. Yumuşak dokunuşu, sevgi dolu bakışları ve analık içgüdüsüyle Nicky ona destek olmuş, Jack'in kendisine gelmesine, yeniden dünyaya dönmesine yardım etmişti. Onunla birlikteyken uzun zamandır yakalayamadığı hayat bağlantısını yeniden bulmuştu. Daniel'ın yanında olmak da ona babalığın nasıl bir duygu olduğunu tekrar hissettirmişti. Bu duyguyu seviyordu. Oysa Nicky'nin önerisi çok fazlaydı. Hem çok fazla, üstelik de çok erken. Hazır olmadığını bildiği, dürüst olmak dışında nasıl açıklayacağını düşünemediği bir şey. İlerlemek, kendine yeni bir hayat kurmak, karısını ve çocuğunu terk etmek, onun için en azından şimdilik çok ağır, onlara ihanet etmek gibiydi. Seni özlüyorum Annie. Seni özlüyorum Shaw. Kısa bir an gözlerinin önüne bir resim geldi. Masanın üzerinde tuttuğu, oğlunun öldürülmesinde parmağı olan adamın soğuk, sert yüzünün soluk fotoğrafı. Cole saldırısını örgütleyen, FBI'ın olayın sorumlularını ele geçirmek için giriştiği uluslararası çabalardan kurtulan terörist, Muhammed Raşit. O isim, Collins'in dudaklarına öylesine bir nefret ve öylesine bir öfkeyle geliyordu ki, içindeki kinin kemiklerine işlediğini hissediyordu. Onu korkutan, intikamını soğukkanlılıkla alıp yerine getirilmesi gereken bir görevmiş gibi düşünmesine yol açan bir kin. Bunca zaman sonra kendini kontrol etmesini güçleştirecek, kopma noktasına getirecek kadar güçlü bir nefret. Nefretle boğuşmaya çalıştı. Muhammed Raşit'in görüntüsünü beyninden kovdu. Yeri ve zamanı değildi. Her zamankinden çok bugün, Keen'in duygularını kontrol etmesini değil, karısıyla oğlunun hatıralarının kutsallığını yaşamak istiyordu. Konuşmasını, ölenlerine fısıldayarak söylediklerini bitirdiğinde derin bir soluk aldı. Taşa dokundu. Buz gibi soğukluğunu parmaklarında duydu. Nefesini verip elini taştan çekti. Sonra döndü, tepeden indi, yavaşça yürüyerek Nicky'nin beklediği kapıya yöneldi. Washington DC 13-28. Muhammed Raşit 10 kilometre kadar ötede Washington'un Çin mahallesindeki Galeri Meydanı metro istasyonundan çıkıyordu. Galeri Caddesi'ndeki kalabalık alışveriş merkezine kadar 2 blok yürüdü. Sakin bir sokakta Borders Kitap Evi'nin köşesinde daha önceden belirlediği telefon kulübesini gördü. Yumuşak deri eldivenlerini giyerek kulübeye girdi. Metal kayışlı saatini çıkararak telefonun üzerine kadranını görecek şekilde yerleştirdi. Saniyeleri gösteren ibre hareket ederken küpesiyle oynayarak dışarı baktı. Kulübenin boşalmasını bekleyen kimse olup olmadığını araştırdı. Rahatladı, kimse yoktu. Boğazını temizleyerek hazırlandı. Deliye bir para atıp numarayı çevirdi. Karşı taraftaki zil 6-7 kere çaldıktan sonra nazik bir kadın sesi ve paranın düştüğünü duydu. Beyaz Saray, yardımcı olabilir miyim? Raşit ahizeyi iki avucunun arasına alıp ağzına yaklaştırdı. Gözleri saatin saniye ibresinde konuşmadan bir süre bekledi. Beni iyi duyabiliyor musunuz? Evet efendim, duyuyorum. Nasıl yardımcı olabilirim? İyi dinleyerek. Çünkü söylediklerimi tekrarlamayacağım. Bu bakan için önemli bir mesajdır. Karşı tarafta fark edilir bir tereddüt vardı. Sizi dinliyorum efendim. İyi, sözümü kesmeyin. Sadece dinleyin ve not alın. Raşit karşı taraftaki görevlinin amirine işaretler yaptığını, büyük olasılıkla tehdit dolu ya da sapıkça bir görüşme yapmakta olduğunu belli etmeye çalışıp, gizli servisin konuşmayı dinlemesini istediğini tahmin ediyordu. Ama onun için bir şey fark etmezdi. Mesajını yavaş yavaş, dikkatle söylerken, gözlerini saatten ayırmadan belirtilmiş süreyi aşmamaya çalıştı. Sözünü bitirdiğinde ahizeyi hızla yerine koydu. Anından anorağının koluna bir ter damlası düştü. Saati kontrol etti. Beyaz Saray santraline bağlanmasından bu yana 46 saniye geçmişti. Çok fazla önemli olduğundan değil ama nereden telefon ettiğinin belirlenememesi için konuşmayı kısa tutmuştu. Saatini taktı, kulübeden çıkıp güneydoğu yönünde 3 blok yürüdü. Gittikçe kalabalıklaşan pis sokaklardan geçip 14. caddeye vardı. Cadde ucuz barlar, hamburgerciler ve köşelerde müşteri bekleyen fahişelerle doluydu. Raşit geçerken kızlardan biri laf attı. ''Macera yaşamak ister misin sevgilim? Hayatının en güzel saatini geçirirsin.'' Muhammed Raşit daveti duymazdan geldi. Caddenin köşesinden Capitol Hill'in yüksek mermer sütunlarına ve resmi binalara bakarak yürüdü. Düşündü. ''Bu ülkeden nefret ediyorum. Yok edici bir şiddet duygusuyla nefret ediyorum. Sokaklarından, insanlarından, inanılmaz gururundan, kokuşmuş gücünden. Yakında yok edici gücünden.'' Bir blok ötede söylenen barı buldu. Vitrininde yanıp sönen neon ışıklı Budweiser tabelasıyla eskimiş, döküntü bir bar. İçeri girdiğinde kendini ucuz bira ve marihuana kokularıyla dolu, karanlık bir inde buldu. İçeride barın üzerindeki sesi sonuna kadar açık televizyondan bir basketbol maçı izleyen 6 kişiden başka kimse yoktu. Müşterilerden siyah deri ceket ve mavi bir beyzbol şapkası giymiş olanı, yani Raşid'in aradığı adam, elinde bir kutu birayla duvara asılı telefonun yanında oturuyordu. Raşit yaklaşırken seslendi. ''Hey kardeş, nasılsın?'' Gözleri sanki kendi sattığı malı sürekli deniyormuş gibi parıl parıldı. ''Birkaç hapa ihtiyacım var.'' ''Hangimizin yok ki kardeş?'' Adamın gözleri kısıldı. Muhtemel alıcıyı incelerken parlaklıkları kaybolmuştu. İyice keskinleşmiş sokak içgüdüsünün karşısındakinin bir tehlike olmadığını hissetmesi bir an sürdü. ''Ne istiyorsun?'' Amfetamin. Kristal işini görür mü? Raşit başını salladı. Zenci gülümsedi ama yabancı ile yaptığı pazarlık henüz tamamlanmamıştı. Buraya 10 dakika sonra yine gel. Belki aradığın şeyi nerede bulabileceğini hatırlarım. Ne demek istediğimi anladın mı? Raşit oyunun nasıl oynandığını biliyordu. Başıyla onayladı. 10 dakika. Yine geleceğim. Tamam. Raşit döndü, sokağa çıktı. Önündeki günlerin getireceği, katlanmak zorunda kalacağı gerginlik, stres ve uykusuzluk karşısında ayakta kalabilmek ve dikkatli olmak için ilaca ihtiyacı olacaktı. 10 dakika sonra bara dönmeden önce yapacak bir işi daha vardı. Bir blok ötede gördüğü bir telefon kulübesine girdi. Bu kez 20 dolarlık bir telefon kartı kullanarak Paris'te Montmartre'daki bir numarayı çevirdi. 8. ayrımın sonu. Sayfa 95. Devamı 9. ayrımda.